Ayrım 4.
Üstelik otele pek isimlendiremediği bir koku da sinmişti. Bayatlamış peynir kokusu gibi bir şeydi bu. Bir kez daha kocasının gelmediğine sevindi. Merdivenden yukarı çıkarlarken zenci bir çiftle karşılaştılar. Saksofon çalan Cezayirli adamla karısıydı bunlar. İkisi de üzerlerine bol gelen paltolar giymişler, bembeyaz dişlerini göstererek gülüyorlardı. Paul onlara selam verdi. Anne durup merdivenlerden inişlerini seyretti. Oteli kendi yönetirken buraya zenciler alınmazdı. Şaşkınlık içinde Paul'e baktı. Paul bomboş bakışlarla kadına cevap verdi. Bir şey söylemesine fırsat vermeden yukarı çıkmaya başladı. Hayır, şikayet edip söylenmesi için ona yardımcı olmayacaktı Paul. Odaların bütün kapıları elden geçmek, boyanmak istiyordu. Kapılar arasındaki tek benzerlik eskilikleri ve bakımsızlıklarıydı. Odanın birinden elektrik süpürgesinin gürültüsü geliyordu. Paul başka bir odanın kapısını açıp kadına yol verdi. Anne bavulunu yatağın ortasına koyunca Somya'nın yayları gıcırdadı. Masanın üzerine bir su kabı konmuştu ama içinde çiçek yoktu. "Usturayla mı?" diye sordu kadın. Paul gözlerini kırpıştırdı. Bu sorunun geleceğini biliyordu ama henüz kendini buna hazırlamamıştı. Buna cevap vermek bir tiksintiden farksızdı. İlgisiz bir şekilde "Evet," dedi. "Saat kaçta oldu?" Paul ilk ve son olarak her şeyi anlatmaya ve bundan böyle de bir daha bu konuda ağzını açmamaya karar verdi. "Bilmiyorum," diye söze başladı. "Ben gece nöbetindeydim. Son müşteri saat 1'e doğru geldi. Ben de kapıyı kilitledim ve..." Gözlerini kapadı ve o sahneyi yeniden gördü. Hayalinin çok daha ötesinde kana bürünmüş küçük bir oda. Banyonun içinde o baş belası ölümde bile sert ve acımasız yatan Rosa. Paul odaya ilk girdiğinde yataktan ileri geçememişti. Rosa'yı o halde görmekten değil, usturayla ne yapacağından emin olmadığı için korkmuştu. Hiç olmazsa Rosa onu biraz alıştırmış olsaydı. Meseleyi aydınlatacak, Paul için kolaylaştıracak, önceden söylenmiş bir söz, bir küçük hareket. Rosa isteseydi korkunç görüntüyle ilk hizmetçinin, kapıcının veya Raymond'ın karşılaşmasını sağlayabilirdi. Yoksa Paul'e daha çok acı çektirmek mi istemişti? Belki de bunu bile düşünmemiş, ilgilenmemiş, önemsememişti. Bu olanakların hepsi de birbirinden korkunçtu. "Kendini gece öldürmüş," deyip sözlerine son verdi Paul. "Ya sonra?" Kadının sesi yankı gibiydi. Paul ne söylerse söylesin hep başka bir soruyla karşılaşacağını biliyordu. "Her şeyi söyledim işte," dedi. Birden kendini çok yorgun hissetmeye başladı. "Onu bulduktan sonra can kurtaran arabası çağırdım." Kadının başka bir şey söylemesine fırsat vermeden Paul odadan çıktı. Rosa'nın intihar ettiği oda tam karşıdakiydi. Paul içeride su aktığını, su gürültüsü duyduğunu sandı. Kulağını kapıya dayadı ve dinledi. Anne bavulu açmaya uğraştığından Paul'un dışarı çıktığını fark etmemişti. "Sen telefon ettikten sonra bütün gece uyumadık, oturduk, Rosa'yla senin hakkında konuştuk," dedi. Paul içeride hizmetçinin suyu açık bırakmış olabileceğini düşündü. Belki kapamayı unutmuştu, belki de kanın su borularını tıkamasından korkmuştu. Hizmetçinin hala içeride olup olmadığını merak etti. Rosa'nın annesinin bulunduğu odaya döndü Paul. Anne çantasından çıkardıklarını dikkatle yerleştiriyordu. Geceliğini ve cenaze için özel olarak getirdiği siyah elbisesini yatağın üzerine koydu. Elbisesine büyük bir kıvançla bakıyordu. "Sanki her şey bizim evde olup bitmiş gibi. Babası bütün gece sesini yükseltemedi. Hep fısıldaştık," diye sözüne devam etti. Sonra birden Paul'ü tiksindiren merak dolu bakışlarla ona baktı. "Nerede oldu?" diye sordu. "Odaların birinde," dedi Paul. Sesi nefret doluydu. "Hem sonra ne fark eder? Çok acı çekip çekmediğini bilen var mı?" "Hiç acı çekmemiş olabilir mi ki?" diye düşündü Paul. "Hem neden yapmıştır Rosa bunu? Neden?" "Doktorlara sormak gerek," dedi Paul ve haince bir zevk duyarak ekledi. "Nasılsa otopsi yapılacak." Kadının ağzı şaşkınlıktan koskoca açılıp kalıvermişti. Otopsi sözcüğü genellikle cinayet veya karanlık işlerle bağdaştırılırdı. Hayır, böyle bir şeye izin vermeyecekti. Sanki tek yetkili kendisiymiş gibi, "Hayır, otopsi yapılmayacak," dedi. Paul'un başka sorularla karşılaşmaya hali kalmamıştı. Artık dayanamıyordu. Odadan çıkıp karşı odanın kapısına yöneldi. Bir an için duraladı. Sonra birdenbire kapıyı ardına kadar açıp içeri giriverdi. Oda bomboş, her şey yerli yerindeydi. Açık kalan musluktan banyonun içine habire su akıyordu. Paul odayı boydan boya geçip musluğu kapadı. Gözleri banyonun dibindeki bembeyaz fayanslara takıldı kaldı. Belki de Rosa'nın annesini buraya getirip kızının intihar sahnesinin dekorunu ona göstermeliydi. Belki kadın ancak o zaman tatmin olurdu. Paul musluğu daha sıkı, daha sıkı kapatmaya başladı ve kırmasına az bir şey kala durdu. Oda o kadar basit, o kadar hiçbir özelliği olmayan bir odaydı ki belki Rosa bu nedenle burayı seçmişti. Karşı odada anne çantasından kenarları kalın siyah çizgili kağıtlar ve zarflar çıkarıyordu. Bunlar olsa olsa ölüm haberi iletmeye yarardı. Bu iş için daha iyisi seçilemezdi doğrusu. Bunların hepsi yakın akrabaların cenazelerinden arda kalmıştı. Bu gibi işlerdeki becerikliliği ve bilgisiyle kadın kendi kendine övünüyordu. Kızına karşı son görevlerini de kusursuz bir şekilde yerine getirecekti. Rosa hiçbir şeyden eksik kalmamalıydı, kalmayacaktı. Yalnız Paul onu biraz endişelendiriyordu. Oldum olası Paul'den korkmuştu ama o güçlü erkekliğini de görmemezlikten gelememişti. Kocasından ne kadar farklıydı Paul. Bir zamanlar kızını Paul'den başka kimsenin mutlu edemeyeceğine inanmıştı. Bu nedenle kocasının dediği gibi kızının bu ne idüğü belirsiz herifle evlenmesine izin vermişti. Paul kapıda durmuş kağıtlara, zarflara bakıyordu. Anne bunlardan birini eline alıp hayranlıkla seyretmeye başladı. Paul'e bakmamaya çalışarak "Bunları evde buldum," dedi. "Bugüne dek ölümle çok karşılaştım. Artık alışıyorum. Neyin nasıl yapılması gerektiğini öğrendim. Odayı çiçeklerle donatacağım, süsleyeceğim." Paul yumruklarını sıktı, artık dayanamıyordu. "Kağıtlar, zarflar, akrabalar, dostlar, çiçekler, cenaze giysileri," dedi acı dolu bir sesle. "Bakıyorum hiçbir şey unutmamış, hepsini bavulunda getirmişsin. Ama bir tek şeye izin vermeyeceğim. Rahip istemiyorum." Anne bunu düşünmemişti doğrusu. Ama rahipsiz bir cenaze töreni olacak şey değildi. Dini bir tören olacak diye mırıldandı. Rosa dinsizdi, Tanrı'ya inanmıyordu. Paul'ün kelimeleri otelin içinde büyüdü, yankılandı. Tek tek oda kapıları açılmaya başladı. Müşteriler dinliyorlardı. Rosa'nın intiharı bütün otel sakinlerini şaşkına çevirmişti. Odalarda, koridorlarda sessiz sedasız gidip geliyorlardı. Ya yapacaklarını bilemediklerinden ya da ölüm korkusundan. "Zaten burada hiç kimse inanmıyor," diye müşterilerin adına bağırdı Paul. "Bağırma Paul," dedi anne. Korku içinde yavaş yavaş gerilemeye başladı. Paul bağırmak bir yana haykırıyordu. "Hem sizin o kilisenizde kendini öldürenleri istemez. Bütün bunlar çok saçma, anlamsızdı." Ama yine de Paul içinde büyük bir acı ve öfke duyuyordu. Bir an için karşısındaki kadını boğabileceğini düşündü. Ama kadının yerine kapıya saldırdı. Önce bir yumruğuyla sonra ötekiyle kapıyı olanca gücüyle çarptı. O koskoca kapı zangır zangır titriyordu ve otel sessizliğe büründü. "Tanrı da kilisede, rahipler de kızımı bağışlayacak," dedi anne ve yeniden ağlamaya başladı. "Ne yapıp yapıp kızımın günahlarını bağışlatacağım. Hem de çok güzel bir cenaze töreni olacak." Sonra yatağa oturup yüzünü elleriyle kapadı. "Babası ne dedi biliyor musun? Benim küçük kızım her zaman ne kadar mutluydu. Ona ne yaptılar?" dedi. Kadın hıçkırıyordu. Gerçek olduğuna inandığı şeyi en sonunda söylemişti. Evet, Rosa'ya kim ne yapmıştı? Paul keşke ben de ağlayabilsem diye düşündü. Acısını hafifletecek bir şeyler yapmak istiyor ama hiçbir şey yapamıyordu. "Bilmiyorum," dedi. "Hiçbir zaman da bilemeyeceğim." Öfkesine hakim olmaya çalışarak hızlı adımlarla odadan çıkıp koridorda yürümeye başladı. Paul ilerledikçe sağlı sollu kapılar kapanıyordu. Bazısı hala aralıktı. Müşteriler olan biteni dinlediklerini gizlemek istiyorlardı. Paul kapıların arkasındaki bu insanların böcekten, solucandan farksız olduklarını düşündü. Onları kışkırtmak, hepsine meydan okumak istiyordu. Ama hiçbirinde ona karşı koyacak cesaret olmadığını da biliyordu. Tümünün de yaşantısı kendisininki kadar anlamsız, gereksiz ve değersizdi. Kendi gibi onlar da acınacak haldeydiler. Paul kendine çekidüzen vermeye çalıştı. Sağda solda aralık gördüğü her kapıyı kapı kolundan tutup çarparak kapattı. Böylece koridorun sonuna dek yürüdü. 6. Bölüm. Bazı kış günleri Paris'te ta Kotazur'dan gelen serin bir rüzgar eser. O zaman parça parça bulutlu gökyüzünün altında çınar ağaçlarının çıplaklığı daha az fark edilir. Pek güçlü olmayan güneş ışınları toprak kokusuyla kaynaşıverir. Bahar için henüz çok erkendir ama havada bir umut belirir. Kentin o kendine özgü ünlü rengi Paris mavisi, kahvelerin kırmızı sarılı tenteleri, binaların griye bakan taşları, Sen Nehri'nin bulanık rengiyle daha bir yoğunlaşır, bütün görüntüleri kucaklar. Paul bütün akşam bir koltukta kıvrılıp uyuduğu, geceyi kötü geçirdiği halde havadaki o olağanüstü güzel koku onu erkenden uyandırdı ve canlandırdı. Jenny gece derin bir uykuya dalmadan önce o adamı bir daha görmemeye karar vermişti. Ancak yeni bir günde uyanıp da gün ışığıyla karşılaşınca bu kararı hafifledi. Sabah kahvesini içmeden önce ise bir akşam önceki karar tümüyle aklından silinip yok oldu gitti. İkisi de Jules Verne sokağındaki eve hemen hemen aynı anda geldiler. Doğru küçük odaya dalıp kucaklaşarak şilteye yığıldılar. Bir gün önce verilmiş olan söz yerine getirildi. Bir günlük uzaklık, ayrılık, yasaklama coşkularını çoğaltmıştı. Kollarıyla, bacaklarıyla Paul'e sarılmış Jenny bu aşırı tutkusuna karşılık sığınacak bir yer, kendisini koruyacak birini ararmış gibiydi. Sonra uzun bir süre hiç konuşmadan, birbirlerine dokunmadan yan yana yattılar. Sabah güneşinin etkisiyle kızıla çalan oda duvarlarını delip geçecek bir ses, bir gürültü beklediler boş yere. Oda bir ananın karnı gibi sessiz ve sıcak onları kucakladı. Jenny'nin darmadağınık saçları şilteye saçılmıştı. Ateş kıvılcımlarından, gözleri kamaştıran bir güneşten farksızdı. Bedeni olgun bir kadının şehvetiyle bir genç kızın körpeliğini taşıyordu. Göğüsleri büyük ve dimdik, cildi berrak ve yumuşacık, kalçaları bir erkek çocuğunkiler kadar dardı. Jenny'ye oranla Paul'ün bedeni kelimelerle tanımlanamayacak kadar büyük görünüyordu. Jenny'nin yanında hoşgörülü bir tanrı gibi yatıyordu. Hala güçlü olan kolları ve göğsü henüz ağarmamış kıllarla kaplıydı. Ancak bedenindeki adeleler gevşemeye başlamıştı. Bu beden o çok güçlü, dehşet saçan yüze ayak uyduramıyordu. Paul gençlikten yaşlılığa geçişte ortada bir yerde yakalanmış gibiydi. Paul Jenny'nin bedeninin farkında bile değildi. Önemsemiyordu. Onun için Jenny isteklerini doyuran, kendi boşluğunu unutturan, seks birikimini karşılayan, geçici bile olsa onu acısından ayıran bir bedenin sahibiydi. Jenny'nin duygularını, istekliliğini, şehvetini göremiyordu Paul. Ancak bu şehvetin belirtileri ortada olmasaydı belki o zaman görebilirdi. Jenny de Paul'ün bedenini önemsemiyordu. Ama onun nedenleri Paul'ünkinden çok farklıydı. Paul'ün ilk hamlesi olağanüstü erkeksi gücünü duyurmak olmuştu. Jenny hala o gücün, o şiddetin etkisi altındaydı. Paul'ün heybetli bedenini yanında hissettiği halde onu gerçekten görmüyordu. Paul'e karşı duymaya başladığı aşk da yine bu güce dayanıyordu. Paul'ün gizlilik tutkusu, dolayısıyla serüvenlerinin esrarlı havası bu aşkı yoğunlaştırıyordu. Jenny birden dizlerinin üzerinde doğruldu ve küçücük tek iç çamaşırını giydi. "Seks yapmayı seviyorum," dedi. "İyi bir egzersiz oluyor. Bedeni zinde tutuyor. Üstelik iştah da açıyor." Paul'e bakmadan odadan çıkıp banyoya girdi. Karşısındaki aynada dağınık kıvırcık saçlı, çıkık elmacık kemikli, devamlı aralık duran kırmızı dudaklı bir kız gördü. Yüzünde tuhaf bir çelişki vardı. O çocuksu yüzünde şimdi anlamsızlık ve bilgiçlik bir arada yansıyordu. Jenny birden ürperdi. Aynada dağılan ışığa rağmen çevresindeki yeşil beyaz fayanslar kışın soğukluğunu, gerçeği hatırlattı ona. Hava soğumuştu. Birden bedeninin her türlü sıcaklıktan yoksun, çırılçıplak olduğunu fark etti. Sanki bu onu koruyacakmış gibi arkasındaki kapıyı hızla kapadı. Paul giysilerini toparladı. Koridorda yalın ayak banyoya doğru yöneldi. Birden birbirlerinin önünde yıkanma ve giyinme fikri hoşuna gitti. Daha baştan hiçbir kurala, hiçbir geleneğe saygı göstermemeye kararlıydı. Kapının kapalı olması onu bir an için durdurdu. Önce doğrudan içeri girmeyi düşündü. O sırada Jenny bile olmadığı için lavaboya oturmuş yıkanıyordu. Ama sonra davet edilmeyi tercih etti. Kapıyı tıkırdattı. "Sakın gelme," diye seslendi Jenny. "Bırak da seni seyredeyim." pek o kadar ilginç değil. Orası belli olmaz. Jenny'nin burjuva alışkanlıkları Polly'i eğlendiriyordu. Yıkandığını biliyorum. Ben de görmek istiyorum dedi. Olmaz diye kesinlikle bağırdı Jenny. Sevişirken karşısındaki adamın her isteğini yerine getirmesi ancak her şey sona erdikten sonra da buna devam etmesi Jenny'ye çok tuhaf geliyordu. Yavaşça lavabonun üzerinden aşağıya kaydı ve musluğu kapadı. Tamam bitti dedi. Sanki Paul suyun kapandığını duymamıştı. Artık gelebilirsin. Paul giysilerini koluna alıp bir törendeymiş gibi saygıyla içeri girdi. Bunları banyonun kenarına astıktan sonra musluğun önünde Jenny'nin yanında durdu. Jenny makyaj malzemelerini, yüz kremini, rujunu, göz boyalarını ortalığa saçmış, boyanmaya başlamıştı bile. Paul iki eliyle musluğa dayanmış, kendi kendine gülüyordu. Bu Jenny için yeni bir şeydi. Bu kadar gülünç olan ne diye sordu. Hiç dedi Paul ama gülmeye devam etti. Seni lavabonun üzerinde tünemiş, gözümün önüne getirmeye çalıştım da. Dengeyi kaybetmeden yıkanmak güç iş doğrusu. Düşseydin bacağını kırardın. Jenny çok kızmıştı. Paul'ün kendisiyle eğlendiğine değil de eğlendiğini belli ettiğine kızıyordu. Açık açık söylenmemesi gereken şeyler de vardı. Jenny'nin yanakları kızardı. Öfkeyle Paul'e sırtını döndü. Paul onunla alay etmeyi sürdürmeye kararlıydı. Yavaşça omzunu öptü. Kızıp surat asma dedi. Jenny ona bakmadan birbirimizden çok farklıyız dedi. Sonra aynadan yavaşça Paul'e bir göz attı. Hala kendisiyle alay etmekte olduğunu gördü. Jenny'nin bazı çekingenlikleri Paul'e çok saçma ve adi geliyordu. Eninde sonunda günlük yaşamın boşluğunda bir araya gelmiş iki bedendiler. Herhangi bir hareket bir diğerinden daha kötü, daha çirkin olamazdı. Paul için gerçek olan tek şey avuçlarında hissettiği Jenny'nin sıcaklığıydı. Paul daha bir süre Jenny'yi rahat bırakmamaya kararlıydı. Özür dilerim deyip dudaklarını Jenny'nin sırtında gezdirdi. Beni affettin mi? Jenny bu tatlı yumuşak sözler karşısında kendinden geçti. Evet dedi. Sonra Paul'e dönüp yalnız çocuklara özgü, insanın içini aydınlatan ve ısıtan sıcacık bir gülümsemeyle güldü. Paul Jenny'ye takılmanın biraz daha ileri gitmenin tam zamanı diye düşündü. Affettinse öyleyse gel sen beni yıka dedi. Jenny'nin yüzünden o berrak gülümseme yok oldu. Sen sapıttın mı dedi endişeyle. Asla öyle bir şey yapmam. Hem sonra sen kendini ne sanıyorsun da boyuna emirler verip duruyorsun? Jenny'nin sesi titriyordu. Gerek korku gerek öfke dolu bu sesi Paul önemsemedi. Kıza sırtını dönüp önce ellerini sabunladı sonra yıkanmaya başladı. Neler kaçırdığını bilmiyorsun dedi. Jenny aksini savunmak istermişçesine başını iki yana salladı. Sen nesin söyleyeyim mi dedi. Sen bir domuzsun. Domuz mu? Paul bir süre bu sözü tarttı. Fikir hoşuna gitmişti. Yıkanmak başka şeydir, aşk başka şeydir diye Jenny açıklamaya çalıştı. Sen kutsal olanla bayağı olanı birbirine karıştırıyorsun. Paul için bu iki kelime arasında hiçbir fark yoktu. Bunu bir gün Jenny'ye anlatacak ve ispatlayacaktı. Şimdilik bir şey demedi. Jenny makyajını bitirmekle meşguldü. Paul kurulanırken aralarındaki gerginliğin gittikçe çoğalmakta olduğunu fark etti. Şu anda içinde bulundukları bu evcil havadan oldum olası nefret etmişti. Birbirlerine saygılı, sessiz bir şekilde giyiniyorlar, kendilerini dış dünyaya hazırlıyorlardı. Birbirlerinin huylarını, alışkanlıklarını kanıksamış karı kocalar gibiydiler. Paul bu havayı değiştirmeye karar verdi. Bir zamanlar kutsal olanla bayağı olanı birbirine karıştıran çok acıklı bir İsveç filmi görmüştüm diye söze başladı. Bir yandan da banyonun kenarına oturmuş çoraplarını giyiyordu. Bütün pornografi filmleri acıklıdır dedi Jenny. Üstelik hepsi de sıkıcıdır. Bu pornografi değil, İsveç filmiydi. O kadar. İsmi Gizli Stockholm'dü. Zar zor evine bir kız davet etme cesaretini gösteren çok ama çok utangaç bir delikanlının öyküsüydü. Heyecanla kızın gelmesini beklerken birden ayaklarının temiz olup olmadığını düşünür. Ayaklarına bakar, leş gibiydiler. Yıkanmak için doğru banyoya koşar. Ama banyoda bir damla su yoktur. Zavallı adam umutsuzluğun içinde ne yapacağını şaşırır. Birden aklına parlak bir fikir gelir. Ayağını tuvaletin içine sarkıtır ve sifonu çeker. Delikanlının yüzü aydınlanır. Durumu kurtarmış, ayağı temizlenmiştir. Ancak ayağını tuvaletten çekmek isteyince bir türlü çekemez. Sağa büker, sola büker, ileri geri oynatır, ayağını çıkaramaz. Bir süre sonra kız gelir. Adamı o durumda ağlayıp sızlarken bir ayağı çukurda bulur. Paul hikayesinin sadistik yönlerinden çok büyük bir zevk alıyordu. Anlatmaya devam etti. Delikanlı kıza derhal oradan gitmesini, bir daha da geri gelmemesini söyler. Ama kız onu bırakamayacağını, aksi halde açlıktan öleceğini söyler. Gider bir musluk tamircisi çağırır. Muslukçu durumu inceler, ancak sorumluluk kabul etmek istemez. Tuvaleti kıramam, kırarken ayağı incitebilirim der. Derhal ilk yardım hastanesinden bir can kurtaran arabası çağırırlar. Ellerinde sedye ile iki hademe gelir. Hep birlikte tuvaleti yerden sökmeye karar verirler. Delikanlıyı sedyeye yatırırlar. Koskoca bir ayakkabı gibi tuvalet hala ayağındadır. Hademeler kıkırdamaya, gülmeye başlarlar. Önden giden hademenin ayağı kayar ve merdivenlerden aşağı yuvarlanır. Sedye üzerine düşer, tuvalet başına çarpar ve o anda hademe ölür. Hikaye bitince Jenny sinirli sinirli güldü. Tedirgin olmuştu. Paul birden yerinden kalktı, banyodan çıkarak Jenny'yi yalnız bıraktı. Kara mizah hiç olmazsa paylaşabilecekleri şeylerden biri olabilirdi ama Paul şu anda çok isteksizdi. Paul giyindikten sonra yuvarlak büyük odayı dikkatle incelemeye ve boydan boya arşınlamaya başladı. Masayı ve iskemleleri yemek odasına taşıdı. Küçük odadaki kalın ağır şilteyi ucundan tuttuğu gibi sürükleye sürükleye yuvarlak odanın ortasına getirdi. Onları dış dünyadan ayıran, bir tapınağa benzeyen bu oda şimdi bir arenadan farksız olmuştu. Paul pencerelerin kepenklerini aralayıp odaya biraz daha gün ışığının sızmasını sağladı. Jenny giyinmiş boyanmış gitmeye hazır bir şekilde banyodan çıktı. Pırıl pırıl parlayan saçları geriye taranmış, ensesinin üstünde küçük bir topuz gibi toplanmıştı. Karşı karşıya gelince bir an bakıştılar. Jenny gülümsedi, duraladı, elini hafifçe salladı ve çıkış kapısına yöneldi. Ancak Paul henüz onunla işini bitirmemişti. Bunu Jenny de biliyordu, hissediyordu. Bu nedenle Paul'ün kendisini geri çağırmasını beklemedi bile. Tekrar yuvarlak odaya döndü. Paul gün ışığının ortasında duruyordu. Başı yükseklerde, her zamanki ilgisiz, soğuk bakışlarla Jenny'yi süzdü. Jenny aynı şekilde karşılık verdi. Birbirlerini tartan iki dövüşçüye benziyorlardı. ''Yeniden başlayalım mı?'' diye sordu Jenny. Paul cevap vermedi ama yavaş yavaş gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. Jenny çantasını ve paltosunu bir kenara fırlattı. Paul'u taklit ederek soyunmaya başladı. Sonunda karşılıklı bedenlerinden kıvanç duyarak çırılçıplak kaldılar. ''Birbirimize bakmak istiyoruz'' dedi Jenny. ''Değil mi?'' ''Evet'' dedi Paul ve ilk kez Jenny'ye bir kadına bakarmış gibi baktı. ''Evet, öyle.'' Gözlerini birbirlerinden ayırmaksızın karşılıklı yatağa oturdular. Paul iki elini Jenny'nin yüzüne götürerek okşamaya başladı. Sanki bu yüzü ilk kez görüyordu. Sonra elleri Jenny'nin boynuna, omuzlarına ve göğüslerine indi. ''Böylesi daha da güzel değil mi?'' dedi Paul. ''Hiçbir şey bilmeden. Adem ile Havva da birbirleri hakkında hiçbir şey bilmiyorlarmış.'' dedi Jenny. ''Bizim onlarla ters orantılı bir benzerliğimiz var. Onlar çıplak olduklarını gördüler ve utandılar. Oysa biz giyinik olduğumuzu gördük ve çıplak kalmak için buraya geldik.'' dedi Paul ve sustu. Bir süre ikisi de konuşmadı. Dakikalar geçtikçe şiltenin üzerinde birbirlerine biraz daha yaklaştıklarını fark ettiler. Artık kendilerine hakim olamıyorlardı.